Evet, şimdi şeyi ayırt etmeniz önemli. Arı kavramı kavram olmayan şeyden. Kavram olmayan şeylere genellikle tasarım diyoruz. Yani ve felsefede kavramlarla işimiz. Çünkü şimdi Logos diye bir şey var. Bu Herakleitos'ta yine karşımıza çıkıyor. Ya da aslında ilk kez belirli olarak Herakleitos'ta karşımıza çıkıyor Logos anlatımı. Bunu irdeleyelim. O arada bu kavram ve tasarım konusunu da onun içine getirebiliriz. Şimdi Herakleitos'un Logos'u burada ilk fragmanda görüyorsunuz. Bu Logos sonsuza dek var. Olsa bile insanlar onu anlayamazlar diyor. Yalnızca onu işitmeden önce değil ama onu ilk kez işittikten sonra bile. Çünkü her şey bu Logos ile uyum içinde yer alsa da insanlar benim her birini kendi doğasına göre ayırarak açıklayarak onu örtebilmiyorlar. Sözlerin ve şeylerin bir deneyiminden yoksun. Başkaları uyanıkken yaptıklarının bilincinde değildirler. Tıpkı uyurken yaptıklarının... Şimdi burada Logos ve bunun bilinciyle ilgili bir takım şeyler var. Yani sadece bu fragmanda değil, başkalarında da karşımıza çıkacak. Logos sözcüğü Yunanca sözcük. Şu kitapta Götfen'in kitabı. Burada yaklaşık 11 tane falan karşılık veriyor Logos için. Şimdi onları el alacağız. Yani anlayamazlar ya da anlayamayacaktır. Mesela anything said or for that matter written. Yazılan ya da konuşulan her şey. Herhangi bir şey. Logos. Logos söz demek. Logos us demek. Logos oran demek. Orantı demek. Ölçü demek. Bağlantı demek. Bağıntı demek. Ve onun dışında başka pek çok anlamı var. Evet. Hangi Hristiyanlar diye? İsa Tanrı'nın oğlu. Doğaya karşılık düşüyor. Evet. Diyebilirler. Yani İncil zaten Genesis neyle başlıyor? Okuyan var mı? Hiç okuyan yok mu? Evet. Başlangıçta Logos vardı diye başlıyor. Yuhanna İncil'inde. Diğerlerinde değil. Evet. Doğru. Yani bir an neredeydi diye düşündüm. O, tamam, o şeyde değil. Eski ayette değil. Yeni ayette. Yani o 4. İncil'den Yuhanna İncil'inde başlangıçta Logos vardı. Yani us vardı. Şimdi o Yuhan o felsefeci aslında, yani din adamı olduğu kadar felsefeci de sayılabilecek. Ve 1. yüzyılda yaşıyor. Ve bir felsefecinin o dönemin şeyiyle, tonuyla, yani o dönemin felsefecisinin bakışından yazıyor şeyi. O daha çok felsefi bir şey gibi. Deneme gibi aslında. Bunu kapayım mı? O tarafı, tek tarafı açacağım. İyi mi içerisinde sıcak şey aç. Mesela fragman 108'de kendisi Herakleitos'un kendisi şöyle bir anlatım kullanıyor. Logos'u kapsayan Logos'larını duyduklarımdan hiçbiri bunu başarmadı diyor. Yani none of those whose logoi I have heard diyor. A fool is excited by every logos. A fool is excited by every logos. Böyle kullanıyor. Bias, bu bir özel ad. Who was of more logos than the rest. Who was of more logos. Ötekilerin hepsinden daha akıllıydı. Burada akıl olarak. Ya da account ya da word olarak çevrilmiş. earth has its measure in the same logos as existed before it became earth. Burada oran anlamında kullanılıyor. Yani şimdi bu sözcüklerin anlamlarını, semantiklerini şey belirliyor. Cümledeki bağlantıları, bağlamları belirliyor. Bu anlaşılan bir şey ve Yunanca'da bir zorluğun nedeni de bu. Çünkü orada sen anlamını yani 10 tane ya da 20 tane anlam arasından seçeceksin ve bunlar çok yanıltıcı olabilir, ayrı olabilir. Yani us denen yerde orantı dersen ya da orantı demen gereken yerde us dersen o zaman evet. O yüzden metni bilmek gerekiyor ve genel ülke, yasa ya da kural bu anlamı da geliyor ya da us yetisi. Yani logos sözcüğünün öyle bir anlamı var. Heidegger onu sadece R'den olarak kullanıyor. R'den. Söylem. Konuşma. Değil mi?
Ya da söz.
Söz, evet. Ama us anlamını tanımıyor. Yani onu kabul etmiyor. Us'un varlığını kabul etmiyor zaten. Şimdi fragman 2. Buna bakalım. Fragman 2'de şey var. Evet, usul edilir. Kişi diyor ya da biri diyor ortak olanı izlemeli. Gerçi diyor logos ortak olsa da birçok insan sanki kendilerinin özel bir anlayışları varmış gibi yaşarlar diyor. Şimdi burada gerçekten söylediği şey çok önemli yani bu felsefe açısından ama o kadar da bulanık ve karışık. Ve yani burada yorumlamak buna olanaksız çünkü açık. Açık olanı yorumlamak onu bulanıklaştırır. Şimdi herkeste bir özgünlük ya da bireysellik yanı var. Hepimiz ayrı birer kişiyiz. Kendi kişilikleri ve özgünlükleri olan varlıklarız. Ama aslında herkes aynı logosu taşıyor. Yani bu insanların ortak oldukları en değerli şey ve en gerçek şey. Bunda o insanlık ortak.
Bu evrensel bir şey.
Ve
insanlar evrensel üstten pay almışlar.
Şimdi pay alma deyince sanki bir bütün var da oradan herkes bir şeyler kapıyor gibi anlaşılıyor. Hayır, bu herkeste eşit olarak var. Eşit olarak var. Yani şey gibi burada bir kopyalamadan ötürü kalite azalması gibi bir şey söz konusu değil. Yani pay almada bir
eşit olduğunu
eşitsiz olduğunu söylemenin mantığı yok. Felsefede görüş değil, tanıtlama ileri sürüyorduk. Eşit olup olmadığı konusunda o zaman logosun ne olduğunu bilmemiz gerekiyor ki insanlarda o eşit midir, değil midir onu anlayalım. Logosun ne olduğunu bilmek o kolay bir iş değil. Ve ama Herakleitos onu ortak olarak alıyor ve şimdi herkesin yani şu var herkesin kulağı var ama o kulak duyma yetkisi eğer iyi geliştirilirse çok açılabilir, çok duyarlı olabilir ama sen 7 yaşına kadar bir çocuğa zurna ve davul dinletirsen o şey yapamaz daha sonra daha ince müziği dinleyemez ya da yani mutlaka bir şey olur, etkisi olur o şey.
O zaman potansiyel bir eşitlikten.
Potansiyel bir eşitlikten. Tamam. Şimdi onu söylüyoruz yani. Kendinde eşit. Ama açılmış biçimleri eşitsiz olabilir. Ama bundan şu çıkıyor. Eğer bütün çocuklar aynı ideal müzik eğitiminden geçirilirse hepsinin duyarlılıkları 3 aşağı 5 yukarı aynı olur. Yani insanın bedensel yapısı da böyle. Bütün insanlar genetik olarak ideal bir modelin eşlemleri. Yani Tanrı insanı kendi imgesinde yaratmış. Bu imge, fiziksel olan şey. Ama insanların büyüme, beslenme, büyüme, uyuma, bilmem ne, bütün çevreleri şey olunca şey var, pardon, bu internete bağlanmak istedik ama şu aşağıda bağlanamadık. Devam. O bilgisayar Leman'ı. Onu yapabilir miyiz? Yani
Ercan internet bağlanmak. Sanırım Ercan Bey.
O mu biliyor? Tamam. O zaman iyi. Yani öyle bir şey olanak varsa
daha önce kullanıyor muydunuz bağlantı?
hiç kullanmadı. Yani işte şey göstereceğiz internette takım buradaki ses kayıtlarını.
Burada ağ bağlantısı var ama onun için bir ayrı bir şey aparat gerekiyor mu onu bilmiyorum.
Bilgisayarda var o aparat.
Ercan Bey'in bir şey
yok. İlk dörde. Gelmez.
Önümüzdeki hafta.
Tamam canım. Yani. Leman bilgisayar onun da o şey aparatı koymuş yani aparat dediğin şey değil mi o bilgisayarın içine ekleme
Ethernet kartı
şey. Ben de kullanmadım ya şimdiye kadar o yüzden ama burada var olması gerekir tabii yani ama şu anda denedik ve çalışmadı.
Ben de denedim umarım bir şey fark onu öğrenirim ben.
Yok, sen Leman'a şey yapabiliyor musun? Ya da o şey. Ne yapalım haftaya mı?
Önümüzdeki hafta saat 10.30'da başlıyorsun değil mi?
10.30'da başlıyorsun, evet.
Erdoğan Bey zaten 15-20 dakika önce ben burada oluyorum. Bir 15 dakika önce girmekte Erdoğan Bey'e de ben bir görüşürüz sorarım.
Tamam. Şey yapayım. Yaman haftaya getirebilir misin makineyi? Haftaya makineyi getirebilir misin? O zaman tamam. Dediğin gibi yaparız. Ercan Bey'le çözeriz. Çok sağ ol. Görüşürüz. Bu şey vardı bizim ses kayıtları. Yani şu an kayıt yapılıyor ve bu kayıtlar şey. İnternette yükledi mesela. Geçen haftaki kayıt var. Nasıl girebilirsiniz? Şeyden girebilirsiniz. Devletlik Orga, İdeal Yayın Evi'ne giren oldu mu? Gören oldu mu? Ses kayıtları var. Şey girin, örneğin Modern Teen'e girebiliyor musunuz? Ya da Diyalektik Orga. O yukarıda şey var. Ana sayfada hemen göreceksiniz. Yani biraz bakın. Ses kayıtları diye. Eğer orada bulamazsanız şeye gidin, Modern Teen'e gidin. Modern Teen'in sol tarafında, menülerde solda göreceksiniz. Ses kayıtları ya da sesler diye. Bütün yapacağınız şey oradan seçeceksiniz. Neden? Yani çünkü tarih felsefesinin ayrı, politik felsefenin, mantık biliminin ve ön sokratiklerinin yani dört tane şey var. Kayıt alanı var, kayıt sayfası var. O sayfalardan hangisini isterseniz açın ve orada link geliyor. Buradaki ses kayıtlarını internete yükledik. Yani şimdi şu bir iki saatlik konuşma şey internette ya tek parça ya iki parça genellikle dosyalar büyük yani 10-15 megabayt bazı mesela geçen haftaki 32 megabayt onu indirmek ne kadarsa yarım saat falan sürebilir ya da 20 dakika sürebilir hızına göre makinenin. Bakalım yani şey olacak mı ve dinlerken kulaklıkla dinlerseniz daha şey olur temiz olur. Çünkü yani ben mesela geçen haftalarda buraya bırakıyordum ve oraya gittiğim zaman ses zayıflıyor, o tür problem. Ama yine de anlaşılabiliyor. Şimdi bunu deniyorum burada belki daha, evet. O yüzden sizle konuşurken soru falan yüksek ses, yani şeye dikkat etmek lazım. Kayıt yapıldığını bilin. Şimdi bu logosun yalın olarak şöyle, logos gerçek varlık. Yani logos oluşta olan bir şey değil. Oluş sürecinde olan, varlıktan yokluğa, yokluktan varlığa geçen bir şey gerçek varlık taşımıyor. Onu biliyoruz artık. Ve
logos tür gibi yani.
Logos evet, tür gibi. Efendim? Kişisel bilgileri diye.
Yani o zaman logos alanındaki bilgiler mi yani daha böyle?
Ama onların özel olup yani şu bir insanın özelliği nedir diye sorduğumuz zaman yani sadece ona özgü olan şey nedir diye sorduğumuz zaman o soruya vereceğimiz yanıt bunu ilgilendiriyor. Şimdi benim egom var. Bu bana özel. Ego en evrensel olan şey. Ego hiç de özel değil. Ben şurada doğdum. Pek çok insan orada doğdu. Orada doğmak ya da o saatte doğmak falan, o tarihte doğmak, o sadece sana özgü olan bir şey değil. Yani insanın özgünlüğü nerede yatıyor? Onu başkalarından ayıran şey bilgileri mi? Değil. Onlar da evrensel. Yani bedeni, fiziksel bedeni ayrı herkesin. Sonunda ona giriniyor aslında bir bakıma. Çünkü insanlar arasında ortak olmayan şey onun fiziksel, duysal yanı ve örneğin duygular ortak değil. Yani duygu bir insan bir duygu içindeyken ya da bir duysal algı içindeyken onu sadece kendisi yaşıyor ve onu aktarması, paylaşması o şekilde, o duysal algı olarak aktarması olanaklı değil. O tekil olan, o kişiye özel olan ama o bile aktarılabilir çünkü kavrama çevrildiği anda evrensel, yani logos'a çevrildiği anda, ki çevrilmesinden doğal bir şey yok. İnsan duygusu olduğuna göre, insan duygusu, insan yani duygu, tamam ben bir haz duyuyorum ya da acı duyuyorum ya da mutluluk duyuyorum vesaire. Bu tikel ya da özel bir duygu ve bunu ben başkasına aktaramam. Aktarabilirim. Yani çünkü o duygunun adı o bir kavram ve o herkese ortak olan şey. Yani insanların o ortak olandan ne de ayrıldıklarını görmek çok şey, zor. Ve şimdi o zaman insanlar bu logos'ta ortak işler ve sanki kendi özel bilgileri varmış gibi, yani bu onu kabul edemiyor nedense. Şimdi Heraklitos'un logos'u her insana yüklemesi, yani rasyonalistlerin başından bu yana yaptıkları şey bu. Descartes'te de görüyoruz bunu daha sonra, Hegel'de de görüyoruz. Yani bir insan sırf logos olduğu için insan. Düşünce yetisinden dolayı insan, çünkü insanın özsel doğası o. O yüzden bir insan işte şu ırka ait, bu dine ait falan, bunlar onun insan olma doğasını ilgilendirmeyen şeyler. Ve insanı biz o özünde tanımalıyız. Us olarak baktığımızda, yani eğer us insanın özü ise, o zaman biz herkesi özsel varlığıyla tanımak durumundayız. Ve eğer onu dışsal yüklemleriyle tanıyorsak o yeterli değil. Yani yanlış değil. Şimdi logos soyut, evrensel. Bu belirli bir biçim almalı ve o biçim özel biçimler oluyor. Yani herkesin o potansiyel olan yetiyi edimselleştirmesi farklı. Fıtrat farklar, yerel farklar, zamansal farklar vesaire. Yani bu herkeste, yani hepimiz şey gibi olmuyoruz, karınca gibi değiliz. İnsanlar türlüleşiyor, farklılaşıyorlar. O farklılaşma bile şeye bağlı, özgürlüğe bağlı bir şey ve özgürlüğün olmadığı yerde farklılaşma daha az. Çin'de daha az mesela. Japonya'da daha az. Diyebilir miyiz? Amerika'da daha fazla. Evet. Öyle olmayacak mı? Yani eğer gelişmenin, yani gelişme bir potansiyel. Evet. Yani şimdi gelişmeyi düşünelim. Gelişme olmadığı zaman, ayrışma olmadığı zaman benzerlik artıyor. Bu şeyler, yani gelişmeyen kültürlerdeki durum bu. Çin, Hindistan vesaire. Yani orada bütün şeyler, Brahmanlar hemen hemen bir kalıptan çıkmış gibi. Bütün sudralar bir kalıptan çıkmış gibi. Tarihsel olarak. Bugün çok fazla kültürel etki alıyorlar ama bundan 100 yıl ya da 200 yıl öncesine dönüp bakarsak okudukları, yedikleri, yaptıkları, yaşadıkları, yani bunlar ayrışmıyorlar. Daha da gelişmiyorlar ve orada o gelişmenin durdurulması onlara bir homojenlik, benzerlik görüntüsü veriyor. Öte taraftan gelişme özgür bırakıldığı zaman, yani bireyler kendilerini gelişmelerinde herhangi bir kısıtlama altında bulmadıkları zaman her yönde gelişebiliyorlar. Çeşitli faktörler, yani Amerika'daki insan karakterinin türleşmesini düşünün. Her şey var. normali, anormali, bilgilisi, bilgisizi vesaire. Yani oradaki o curcuna şey biraz saçma aslında yani. Ama o gelişme devam ettiği takdirde yine insanlar şeyden kurtuluyorlar. O yanlış yollara sapanlar falan, bütün o şey sapmalar, yani yayılmalar.
Burada bir şey dedi ki Heraklitos Pantere'yi, yani her şey akar.
Evet.
Bunun dışında
bir logos. Evet.
Ne kadar mı? O zaman logos her şeye dahil olmayacak. Her şeye dahil. Her şey kapsamında olmayacak.
Evet.
Logosu ayrı tutuyor. Neden, neden o oluş halinde? Ne o onun oluş halinde olmaması, onun gelişmediğini diyor. Gelişmediğini.
Şimdi bu konuyu sürekli olarak irdeliyoruz. Yani logosun değişmesi, ussal olanın, soyut olan logos diyoruz, fiziksel bir varlık değil.
Bir yeti.
Tinsel bir varlık da değil. Yani tinsel varlık derken insan bilincinde olan şeyleri düşünelim. Tinsel, yani devlet tinsel bir varlık. İnsana bağlı bir varlık ve insan olmadan bir devlet, bir yasa olamaz. Olabilir mi? Yani yasa, insan, toplumsal yasalar insana bağlı. Ve insan ortaya çıkar çıkmaz, yasaların da ortaya çıktığını söyleyemez. Yani mağara devrindeki insanların yasaları var mıydı? Kuralları vardı belki ama devletleri, yani yasa diyebiliriz. Yasa kavramına uygun olarak belirlenmiş, bilinen, tanınan ve arkasında bir devlet gücü olan bir şey, yapılaşma yok. Yani mesela Afrikalıların şeyleri yok. Tek tanrılı dinleri yok. Afrikalılar şeye tapıyorlar. İnsana tapıyorlar. Ya da insanı en güçlü olarak görüyorlar.
Yani en güçlü.
İnsanı en güçlü olarak gördükleri zaman insanın doğa üzerinde de güçlü olabileceği sonucunu çıkarıyorlar. Ve büyü yapıyorlar. Yani insanı en güçlü olarak görmek şey değil, doğru değil. Çünkü o zaman en güçlü dediğimiz zaman gerçek anlamda anlarsak insan her şey üzerinde, doğa üzerinde de. Yani kuraklık var, kuraklığı şey yapabilirsin, giderebilirsin. Ya da birisine zarar vermek istiyorsun. Yani dediğimiz gibi o insanı en güçlü olarak görmek büyücülüğe götürüyor. Fetiş kavramına gidiyor oradan. Ve
logos da insana özgü bir şey değil mi?
Bu logos da insana özgü bir şey ama...
İnsanın dışında bir logostan söz edebilir miyiz?
Evet. Edebilir miyiz? İnsanın dışında bir logostan, bir ustan, bir bağlantıdan... Başlangıçta logos var diyor. Şimdi felsefe ve din karşılaştırması yapalım. Din hemen kabul ediyor. Her şeyden önce logos var. Başlangıç demek o. Yani logos. Ama bu başlangıç zamansal bir başlangıç. Yani o Yuhanna'nın sözünü ettiği başlangıç. Zamansal bir başlangıç. Şimdi felsefede yani bu şeyler göreceğiz, gördük ya da şey de söylüyor, Heraklitos da söylüyor, bu yaratılmış olamaz. Şimdi onu nereden bulabilirim? Yani bu evrenin yaratılması gibi bir şey söz konusu değil. Şöyle diyor, buldum, Clement of Alexandria. İskenderiyeli Clement. The universe was made neither by God nor man. Yani evren ne insan tarafından ne de Tanrı tarafından ne de insan tarafından yaratıldı. But it ever was and is and will be. Her zaman vardı, her zaman şimdi var ve var olacak. Yani bu yaratılma gibi bir şey söz konusu değil. A living fire. Biraz önce söylediğimiz şey, yani
yaşayan bir ateş. Orada biraz metafor yapıyor.
Metafor yapıyor ama bu metafor değil onlar için. Yani gerçeği bu diyor. Şimdi metafor değil. Çünkü Thales her şeyin özü sudur dediği zaman, her şey sudan geliyor dediği zaman metafor yapmıyordu. Yapıyor muydu? Metafor değil. Arke, evet. Yani o suyu şey olarak kullanmıyor.
Ateşle Heraklitos için bir arke.
O da onun için arke. Tamam, yani o arkenin Şimdi evren ne yapıldı? Ne yaratıldı? Ne insan tarafından, ne de Tanrı tarafından? A living fire diyor. That which in accordance with its laws, kindles and goes away. Kendi yasalarına göre diyor, tutuşur ve sönüp gider. Yani şimdi yasalarından da söz ediyor. Logos nedir? Logos oluşta olmayan bir şey ve logosun kendisi değişmeyen bir şey. Ve o zaman şimdi şunu demek istiyorum sonuçta. Belki özet olarak kısa söylersem çok daha kolay olur. Uzay ve zamanda olan her şey akışta olan şeydir. Görüngüseldir. Değişimdedir. Ama uzay ve zamanda olmayan bir şey soyutlamadır ve değişmez. Şey mi? Yani benim söylediğim tarzı söylemiyor.
Tarzı nedir? Logosu bir uzay ve zaman mekanına koymadık.
Evet. Bu bir Herakleitos'ta bu şekilde yok.
Yok.
Yani Herakleitos logos uzay ve zamanda değil de demiyor. O yani o tarzda ele almamış. Keşke öyle ele alsaydı. Mesela şunu söylüyor aslında. Time zaman ilk fiziksel şey bedensel corporeal onu öyle çevireceğiz. Corpuscle falan parçacık. Yani bu cisimsel ya da bedensel diyebiliriz. Zaman ilk cisimsel varoluştur diyor. Şimdi zamanı cisimsel varoluş olarak görmesi onu yani onu açıkladık. Bu değişimle, oluşla, ateşle falan tutarlı bir şey. Zaman işte o moment konusu. Yani şimdi var ve yok. Zaman şimdinin olmasının ve olmamasının birliği. Çünkü eğer şimdi sürekli olarak varlık biçiminde düşünürsek o zaman zamanda bir ilerlemeyi, değişimi genel olarak değişimi reddetmiş oluruz. Yani zamanın değişim kategorisinin kendisiyle bir olması gerekir. Bunu düşünebiliyoruz. Zaman değişimin zemini bir yerde. Zamanı durdurursak değişim de durur. Reel zamandan söz ediyoruz. Yani var olan zaman, değişime izin veren zaman, o zaman o değişimin kendisi olmalı. Değil mi? Zaman konusunda düşünebileceğimiz şey bu.
Zaman eşit değişiklik mi?
Zaman, tabii öyle diyebiliriz. Yani bu bir metafor. Çünkü zaman ayrı bir şey, değişim ayrı bir şey. Ama zamanın değişimle birlikte olduğu ve değişimsiz olmayacağı o kabul edebileceğimiz bir bağlantı. Yani logos değişmiyorsa, logos ortaya çıkmıyor ve ortadan gitmiyorsa o zaman bu logosun zamansal olmadığı anlamına gelir. Yani değişmeyen bir şeyin zamanda olmaması gerekir ve zamansız olan bir şey varsa o zaman Heraklitos'ta değişmeyen şey o olacak. Ve,
o zaman Parmenides'teki varlık neyse Heraklitos'taki logos o. Aynı şeye geldi.
Evet. Yani o noktaya geliyoruz. Şimdi burada şeyle ilgili olarak bu değişmemeyle ya da birle ya da logosla ilgili olarak şöyle şeyler var. Heraklitos gerçekten de her şeyin akışta olduğunu söyler. Hiçbir şeyin var olmadığını, nothing is existent, hiçbir şeyin gerçek varlık taşımadığını ve yalnızca birin diyor şeyini sürdüğünü söyler diyor. Yani biren değişmeyen ve akışta olmayan yalnızca birdir. Ama bu öyle bir kavram, bu kavram karşıtların karşılıkta var olan bir birliktir. Şimdi diyalektik konusuna geliyoruz. Yani bütün bunların altında bir de şey var. Herakleitos'un o karşıtları nasıl ele alacağı konusu var ve yani oluşu bir birlik olarak görüyor. Oluş varlık ve yokluk kavramlarının birliği. Bu evrensel ve bireyler örneğini vermiştim biraz önce. Buradaki evrensele karşılık düşen yine bu oluş. Şimdi Herakleitos aynı zamanda bu şeyi karşılıktaki birliğe yazgı ya da zorunluluk diyor. Karşılıktaki birlik. Evet, şimdi logos konusunda bu konuştuklarımızı açındıracağız ve bakıyorum daha başka şey var mı fragmanlar arasında alabileceğimiz. Duyusal tekniğin bir gerçekliği yok. Mesela şey diyor, logos gerçekliğin yargıcıdır diyor. Logos gerçekliğin yargıcıdır ve gerçekliğin bilgiyle biri olduğunu düşünürsek o zaman bizim söylediğim şey yani bilginin tanıtlama gerektirmesini buraya bağlayabiliriz. Tanıtlamayı logos yapmalıdır. Evet, us, yargıç yani gerçekliğin ölçütü, yargıcı, tanıtlayıcısı logos ya da us'tur. Bu keyfi şey keyfi bir yargıç değil diyor. Not the arbitrary but the only divine and universal judge. Biricik tanrısal ve evrensel yargıç. Logos için söylediği şey yok. Tanrısal ve evrensel yargıç. Yani keyfi bir yargıç değil. Yani zorunluluk. Şimdi zorunluluk bir bağlantı. Zorunluluğun logosla ilgisini de kurabiliriz. Logos aynı zamanda bağlantı anlamına da geliyor, değil mi? Şeyde, etimolojisinde o var. Yani logosun Yunanca'daki anlamlar arasında bağlantı da var. Ve zorunluluk bağlantı demek. Zorunluluk şu demek. Bir şey olursa ondan onu bir başka şey izleyecek. Evet. Logos onların birliği. Yani bir ve logos sözcüklerinin örtüştüğünü de biraz görüyoruz burada. Ve şimdi neyin değişmediği konusu belki biraz önemli ve nasıl bir hiyerarşi? Şimdi logos gerçek varlık diye düşünürsek onun üstü ya da altı yani logosun üstü demek logos olmayan bir şey ve şöyle böyle bir bağlantımız var. Yani burada şu ikisi uzay ve zamanda olan varlıklar. Ama bu logos'u uzay zamana koymuyoruz. Yani logos. Nerede o enerji?
Demin aynı şeyi sordum.
Aynı soruyu.
Evet.
Şimdi logosun değişmesi. O zaman
hareketi yok. Sadece görünge dünyasına etki ediyor.
Peki o zaman değişimin ne olduğunu şey yapalım. Biraz daha düşünelim. Yani değişim burada şey gibi düşünüyoruz biz. Yani bir faktör var. O faktör dışındaki nesneleri manipüle ediyor. Logos böyle bir şey değil. Orijin değil. Çünkü söylediği şey evrenini Tanrı ne insan yaratmıştır diyor. Çünkü sonsuzdan beri vardı. Yani evren için bir orijin yok. Orijin bir başlangıç demek ve o zaman başlangıcı olan bir şey sonlu olacak. Yaratılmış olacak. Ortaya çıkmış olacak. Ama evren ortaya çıkmış değildir diyor. Yani fiziksel evren, uzay, zaman, özlek bunlar ortaya çıkmış. Big Bang bunun ortaya çıktığını ileri sürüyor. Yoktu ve başladı diyor. Ama Heraklitos hayır diyor. Bu sonsuzdan bu yana var. Hep var. Ve hep var olacak. Yani en üst seviye, o zaman en üst seviye bir şey olacak. Bir daha söyle. En üst seviye dediğimiz zaman, şimdi tam doğru mu anladım bilmiyorum, herkes doğru mu anladı ama şu var. Yani bir şeyin en üst seviyesi o şeyin maksimum gelişimi, en son gelişim demek.
En yalın
halde düşünüldüğü. O en alt seviyesi. Kendine en potansiyel. En saf, en yalın. Çünkü yani yalın dersek bir tohum yalın ama tohumun filizlenmesi, bitkiye dönüşmesi, çiçek, tomurcuk, ağaç, meyve bu karmaşık. Yani yalından karmaşığa doğru bir gidiş var ve gelişme öyle oluyor. Potansiyelden edimsele doğru. Ve şimdi evren her zaman var bu bakış açısında. Yani Heraklitos'un nasıl düşündüğünü anlamaya çalışırsak. Evren yaratılmalı. Her zaman var. Oluş süreci, değişim süreci, akış, ateş. Evren ateştir diyor zaten. Yani o oluş sürecini ateşle benzeştirdiği ölçüde o zaman bütün bir evrenin, bu yaratılmamış olan evrenin kendisini bir oluş süreci içinde düşünebiliriz. Doğru. Yani evrende hiçbir şey, hiçbir an dinginlikte değil. Hiçbir atom, hiçbir elektron.
Fiziksel olarak
mı? Fiziksel olarak. Fiziksel olarak bir durgunluk, dinginlik var mı? Bir insan düşünen beyin etkinlikleri, bilinç düşünme etkinlikleri sıfır. Böyle bir insan söz konusu değil. Yani şey olarak ülkede her aslında en edimsel anlamda, en gerçek anlamda eğer yaşayan bir insansa o kişi, onun tinsel olarak bir an bile değişmeden kalmadığını söylememiz gerekir. Yeni bir şey düşünüyor, yeni bir şey aklından geçiyor. Yani tinsel varoluş alanı aynı fiziksel varoluş alanı gibi tam bir akış süreci içinde. Uyurken bile bilinç durmuyor, zihin durmuyor. Sürekli etkin durumdasın. Çünkü durmak ölmek demek. Yani eğer ölüm nedir diye sorarsak ölümün asıl kavramının şey olduğunu söylememiz lazım. Dingin. Dingin olup da yaşayan bir şey söyleyebilir misiniz? Yani burada felsefede kavramları tasarım olarak değil, tam olarak alacağız. Dinginlik gerçekten dinginlik demek. Kıpırdamamak, devinmemek, değişmemek, oluşmamak. Böyle bir şey donmakla bir, ölümle bir.
Ne? Bu pantareyi şeyine uygun. Bu pantareyi uygun.
Saniye, evet.
Bu
bu Pantare'yi uygun. Ama evet. Burada buna uygun olmayan bir tek şey.
Ne var?
O da Logos.
Evet. Herkesin dediği şey fiziksel dünyada ve kimsel dünya
yani,
her şey
Eitos gibi bir adamın böyle bir
kutsalsızlık değil. Bütün değişim, şimdi şöyle bir şey var, onu söyledim ilk
her
yarıda.
Her şeyin devim ve değişim içinde olduğu bir her şey, evet. Kavram olarak her şey.
Evet, kavram olarak, reel olarak, var olan, evet. Bak doğal etkin alanı diyoruz.
Ve akış içinde olduğu bir evet. Oluşumda, oluşta. Logos niye bunun dışında?
Çünkü Logos zaten o şey dedi, uzaysal ve zamansal süreçte değil. Bunu bakın şurada pardon.
Hep bağlıyor onu. Modern psikiyatristlerin söylediği bir şey var. Ve bu deneylenmiş
evet.
Ve doğrulanmış.
Ne var?
İnsan eğer ustal bir bir ustalsa ustallığıyla değişiyorsa, dönüşüyorsa, gelişiyorsa uzay ve zamanı uçunda durdurduğu zaman ki buna muktedir bu gelen
uzay ve zamanı
uzaydan ve zamandan kendini soyutladığı zaman Sertemin'in yaptığı da soyutlama değil mi bir yerde? Kavramsal düşünmeyeceğiz.
Ama bizim düşüncemiz her zaman uzayda ve zamanda. Yani biz tinsel varlıklar olarak, düşünen varlıklar olarak
uzay ve zamandan kendimizi soyutlayabiliriz.
Ha, yapamayız. Düşünceye de soyutlama.
Meditasyon yapanlar yapabiliyor.
Düşünce de, düşünce
duruyor. Ve modern
real olarak soyutlayamayız.
O dinginlik noktası ve an momenttir diyor.
Güzel.
Bir moment o.
Peki, şu soruyu şey yapalım, çözelim. Meditasyon yapan bireyin kendisi uzayda ve zamanda değil mi?
Uzay ve zamanda bir müddet kalıyor ama sonra bedenini ve uçunu tamamen bir dingin noktaya getirdiği zaman bir titreşim içine giriyor. Bu tespit edilmiş.
Titreşim sonra. Fiziksel bir şey. Uzayda ve zamanda olan. Ve ne yaparsa yapsın. Uzay ve zamanda
modern psikiyatrinin bugün insan beynini inceleyen, son derece donanımlı olan psikiyatristler de bütün bileşkileri göz önüne alaraktan insanı esas deflasyona getiren şeyin uzay ve zamanı çok bağlı bir şekilde
evet.
Geçmiş ve gelecek arasında sıkıştırılmış bir sanrıç olmasından, beynini o şekilde kurgulamasından, kanıtlamasından kaynaklandığı geçmişini unutamayıp geleceğin kaygılarını yaşadığı müddetçe anda momentte olamayacağını bu yüzden de depresyona girdiğini
şimdi
kaybettiğini, geçiremediğini hayal
tamam onlar ayrı konular. Modern, onlar ayrı konular.
Ama bireyi tanımlamak için
evet, pekala. Oradan geri çekelim şimdi. Oradan geri çekelim. Biz tamam. Değişim konusunu düşünüyoruz ve değişim ve uzay ve zaman ilişkisi
dinginlik
ve logos. Dinginlik. Ha, onu biraz da o zaman daha fazla irdelememiz gerekir. Yani dinginlik ve ölüm.
Yani momenti de yakalayacak tabii de size. Momentte de olabilirsiniz. Soyutlamayı tam yaşayabilirsiniz.
Ama momentin soyutlama olduğunu biliyoruz. Dinginlik. Dinginlik realitede yok zaten. Yani onun için bir realite yaşayan bir şey. Çünkü dinginlik devimin bir momenti. Yani arı dinginlik diye bir şey söz konusu değil. Dinginlik şeyde, Zenon'un paradokslarında da bir şeyde, sadece bir yan, yani ok bir kıpı içinde, bir moment içinde, uzayın bir yerinde dinginlikte diyor. Ama yine Zenon'un kendisi o okun aynı zamanda da orada olmadığını söylüyor. Yani dinginlikte çünkü devinmesi için orada
realitede bu paradoks herkesin deneyimleri.
Evet. Realite dinginliği tek başına kapsamıyor. Yani dinginliğin olduğu yerde devin de var. Dolayısıyla realite de var. Evet. Yani eğer realite şey olsaydı sadece dinginlik
logosu daha yaklaşılan bir nokta oluyor.
Dinginlik logosun kavramı ya da onun belirlenimi.
Aslında logosun biraz yaşlılık oluyor. İnsan eğer beyninin momentte kalmak üzere yani kertemeciler mutlaka işte yapabiliyorsunuz eğer gerçek bir soyutlamayı yaşadığınız her anda düşüncelerinizi yaratabiliyorsunuz. Şimdi bir düşünceyi yaratabilmek ve bu düşünceleri çok noktasında ayırt edebilmek. Bu da bir dinginliği getiriyor. Devrim halinden falan
değil. Devrim derken yürümeyi kastetmiyoruz. Yani düşünmenin kendisi bir devrim.
Tamam.
Yani kim hiçbir zaman dinginlikte değil. Öyle deriz. Diyemez miyiz?
Realite olarak öyle diyoruz.
Evet. Yani kim...
Fiziksel olarak öyle olmadığı yani, çok açık bir kere ne kadar...
Çünkü düşünüyor. Yani insan beyninin kıpırdamadan, herhangi bir etkinlik içinde olmadan, herhangi bir eylem içinde olmadan kalması olanaklı değil. Düşlerde bile, rüyalarda bile çağrışımlar, şunlar bunlar işleyip gidiyor yani. Evet.
Her şey değişiyor.
Evet.
O zaman Herakleitos için değişmeyen gerçek her şeyin değişmesi.
Evet.
Eğer böyle bir değişmeyen gerçeği ortaya koyuyorsa bu logo Herakleitos'un mantığı çerçevesi. Yani o zaman logos her şeyin değiştiği gerçeğinin değişmesi. Yani iki tarafta burada bir diyaleklik var. Bir değişim içinde değişmemeyi yakalamak gibi geliyor bana. Bu mümkün mü mantığı böyle kurabilmek?
Şimdi değiş...
Çok yaklaştı bence. Yani gerçeklik arayışı düşüncesi yoğunlaştırılmış ama değişim gerçekliği değişim. Sadece değişimin gerçekliği değişim.
Evet.
Olayı da zaten fiziksel olarak o meditasyonda filan yani o tamamen şey bir uygulama o bir pratik de o sırada fiziksel olarak örneğin soluklanma devam ediyor. Kan akışı devam ediyor. Beyin hücrelerindeki kanlanma devam ediyor. Sinapslardaki iletişim devam ediyor. Yani meditasyon dediğimiz olay bu da. Yani dolayısıyla beyin devam ediyor, akış devam ediyor. Yani bu anlamda çok
açık bir içsel olarak. Ama içsel olarak beynim devam ediyor. Einstein de analarında aynı şeyden bahsediyor.
Yani şu an şey oluyor, hem biraz fazla kavram var ortada hem de bunlara değişik, evet biraz kayma oldu, bir karışma oldu. Şimdi, tabii, kesin yani. Onları toparlamaya çalışalım ve zamanınız var değil mi?
Var.
Yani normalde geç başlamamış olsaydık bitecekti ama biraz geç başladık. Yani bir 10 dakika ya da 20 dakika daha uzatabilir miyiz? Evet. Şimdi o zaman ayrıca da şey yani bunu burada bitiremeyeceğimiz kesin. Yani bu konular şey öyle 10 dakikada ya da yarım saat 10 saatte bitebilecek şeyler olsa keşke. O yüzden sadece toparlayıp yani Herakleitos üzerinde biraz daha yoğunlaşabiliriz sanıyorum. Çünkü ondan sonra Empedokles, Anaxagoras falan onlar var. Yani sonuna yaklaşıyoruz Sokrates'e doğru. Yarıyı geçtik yani hemen. Şimdi eğer varlığın doğa kin dediğimiz şey, insan dediğimiz varlık doğada. Yani doğa ve kin arasında bir ayrım getiriyoruz. Çünkü doğa kültür doğadan daha fazlası olan bir şey. Yani kültürü doğadan ayırmayı düşünebiliyorsak o zaman benim şu anda tin dediğim kavramın yerine kültürü de koyabiliriz ve doğa ve kültür diye iki alan var deriz. Yani çünkü doğada her şey özdeksel. Atomlar, moleküller ve doğa yasaları alanında işliyor. Yani doğa şey, özdeğin, uzay ve zamandaki özdeğin, değişim, devrim alanı, süreçler alanı. Ama bir insanı düşün, Homo sapiens'i düşün. Yani bu gidip mağara duvarına şey yapıyor, resim yapıyor. Resim doğanın bir işlevi değil. Bir hayvana tanrısal bir güç yüklüyor. Din ya da inanç doğanın bir işlevi değil. Hak kavramı var, özgürlük kavramı var, bilgi kavramı var. Bunlar doğanın ötesi olan şeyler. Yani doğadan ayrı. İnsanı doğadan soyutlayın. İnsansız bir doğa, kültürsüz bir alan. İnsan doğayı kültüre çeviriyor. Yani insanın kültürü şeyde olmuyor, böyle boşlukta değil. Yani alıyor bir ağacı, ev yapıyor, taşı alıyor, tapınak yapıyor ya da yol yapıyor ya da makine yapıyor. Yani kültür sürekli olarak özdeksel doğanın üzerine tinsel biçim geçirme demek.
Anlamlandırma.
Anlamlandırmadan biraz daha ötesi. Yani tabii ki anlam veriyoruz ama doğaya da anlam verebiliriz. Doğaya anlam verdiğim zaman, bu bitkidir, bu çiçektir dediğim zaman doğayı aşmış olmuyorum. Yani ama bir çiçeği alıp da ben ondan reçel yaparsam o bir kültür. Doğa onu yapmıyor. Ya, ya da dediğim gibi bir ağacın üzerine gidip bir işaret çizersem, bir çizgi çizersem bu kültür.
Onu yapan us.
Onu yapan tin, evet us. İstenç. İnsan, yani genel olarak ona kültür diyor. Ve bu alan doğanın ötesi.
İstençin özünde us yok mu?
Tabii ki var. Yani aynı şey. Anlamını söyledim. Kültür, insan yaratısı olan bir şey ve doğanın ötesi. Şimdi, tin dediğimiz şey, tinsel varlık, yani bu doğal varlıktan farklı bir şey. Tinsel varlık ya da tinsel varoluş dediğimiz zaman, bunu örnekle düşünmek için yasaları düşünün, töreleri düşünün ve bunlar şeyler, fiziksel varlıklar değiller. Yani biz bedensel, 7 milyar bedensel insanız dünyada. Aynı zamanda da 7 milyar tinsel varlığız ve o tin dünya üzerinde değişik şekillenmelere uğramış. Yani birbirine yabancı, birbirinden ayrı, birbirine düşman ya da dost. Yani dinsel bölünmeler, ulusal bölünmeler, etnik bölünmeler, ırksal bölünmeler. Irksal bölünmeler biraz doğaya ait gibi görünüyor. Onlar da kültürden etkileniyorlar ama ve tin, yani doğada bu gezegende şey var, doğanın ötesi var, burada kültür var. Ve o tin alan, yani tin dediğim şey o. Bu iki alanda değişim içinde. Yani bu dünya değişiyor değil mi? Değişiyor. Yani soğuyor ya da ısınıyor ya da belli bir kendi özdeksel süreci içinde gidiyor. Bu milyarlarca 4 ya da 10 milyar yıl yaşında ateşten bir küre olduğunu düşünüyoruz ve bir süreç, yani orada dinginlik söz konusu değil. Durmak, devinmemek, ilerlememek, o süreci dünya bir süreç, yani fiziksel dünyanın kendisi bir süreç. Aynı şekilde tinsel dünyanın kendisi de bir süreç. Çünkü taş devrindesin, metal devrine geçiyorsun, demir işliyorsun, bronz yapıyorsun, bilmem ne. Ondan sonra daha da gidiyorsun. Ama yani
süreç dediğin zaman süreç kavramı değişimi içeriyor mu?
Aynısı. Süreç kavramı değişimin bir tipi sadece. Evet. Tinsel alan ve biz de o süreç içindeyiz. O süreç içinde olmak demek, bilinçsiz olmak demek. Kendini bilmemek demek. O süreç içinde olmak demek, kendini bilmemek demek. Çünkü süreç içinde olmak, tinin süreç içinde olması şu, tinin büyüme sürecinde olması. Biz bir potansiyelsek, insanlık, tin bir potansiyelse, bir bitki büyürken kendini filiz aşamasında dönüp kendine baksa, ben buyum diyebilir mi? Çünkü devam edecek. Yani o fidan olacak, o ağaç olacak, meyve olacak, çiçek olacak vesaire.
Ama o bir döngü, us yok.
Evet. Örnek verdim. Orada da, o da bir ussal süreç. Ama yani insanlık dönüp, aynı örneği insana uyguluyorum. İnsanlık kent devleti aşamasında Uruk kentlerinde yaşayanlar, Sümerler, Babiller ya da bilmem oradaki Akalar, Akatlar. Bunlar dönüp bakın işte biz insanız, insanlık biziz diyebilirler mi? İnsan oldukları doğru, insanlık oldukları da doğru. Ama insanlığın bütününü temsil et ya da tam açılmış ve gelişmiş biçimde temsil ettikleri doğru değil. Ama bilmiyorlar. Önlerindeki süreci bilmedikleri için kendilerini de bilmiyorlar.
Yerlendirme yapamıyorlar.
Yapamıyorlar. Yani dediğim gibi bir bitki kendine bir sürgün verirken ya da filizlenme aşamasında ne kadar tam görüyorsa, Mısırlar ya da Mezopotamyalılar da kendilerine insanı insan olarak gördüklerinde, yani kendileri hakkındaki bilgileri tam bilgi değildi. Çünkü kendileri, kendi varlıkları o ortaya koyduklarından daha çoğuydu. İnsan biyolojik olarak değişmedi. Yani herhangi bir evrime uğramadı. Mezopotamya uygarlıkları 5000 yıl önceydi, 10.000 yıl önceydi en fazla. O süre içinde Homo sapiens hiçbir değişime uğramadı. Aynı beyin kapasitesini taşıyorlar, aynı düşünme kapasitesini, aynı duygu kapasitesini taşıyorlar ve o uygarlığı kurabiliyorlar. Yani o Mezopotamya uygarlıkları sadece bir aşama. Bugünkü aşamalar, şimdi yani bugün daha değişik bir aşamadayız ve ama yine şey değiliz. Tam değiliz. Logos henüz tam gelişimini Amerikan uygarlığında ya da Alman uygarlığında ya da İskandinav uygarlığında henüz tam gelişimini bulmuş değil. Almanlar çok şey öğrendiler, Avrupalılar ya da Batı Avrupalılar. Yani askerini buldular, misilleri buldular, nükleer bombayı buldular ya da nükleer reaksiyonu buldular. Başka ne buldular? Her şeyi buldular. Yani bulanlar şeyler şu an İslamik uygarlıktan sonra buluş meşalesi onlara geçti. Yani Avrupalılara ve Kuzey Avrupalılara, Germanik Avrupalılara geçti. Buralar ve geri kalan herkes malum gibi onlardan takdir ediyor. Dün akşam bir film vardı Güney Afrika ile ilgili. Şeyden oldu mu? Yani beyazlar Güney Afrika'ya gidiyorlar. Gidenler aslında çoğunlukla Hollandalı ve orada yerler de var, zenciler de var. Ve orada zenci kahraman adını hatırlamıyorum şey diyor. Yani siz diyor bize her şeyimizi verdiniz diyor. Onların o ilkel kulübeleri, ilkel bir kültürleri var ama şimdi okuyorlar, şarkı söylüyorlar, alet yapıyorlar, alışveriş yapıyorlar. Normal bir kültürel yaşam içinde o kültürel yaşamı bütünüyle şeyden aldılar. Oraya giden Hollandalılar. Ve onu şeyde de böyle, yani ileri kültürler ve geri kültürler arasındaki ilişki bu birkaç dakikamız daha var herhalde. Yani logos şekil kazanıyor. Din belirli bir aşamada kilitlenip kalmıyor. Eğer öyle bir şey olsa o zaman dinginleşiyor diyecektik ve oradan daha öteye gitmiyor. Bu Heraklitos'un dediği bir şey bu. Yani süreç bir aşamanın son olmaması ve ortadan kalkması. Kendini ortadan kaldırması demek. Evet. Şimdi
logos evrensel
logos. Evet. O fragmanda bir ortaktan, ortak logostan, yani, evrensel logostan.
Logos zaten evrensel. Evet.
Şimdi o logos şöyle gelişiyor. Yani nasıl gelişiyor diyelim. Taş devrini düşünelim. Homo sapiens. Aynı şeyi taşıyor. Bizimle aynı yapıyı taşıyor. Aynı yetiyi taşıyor. Ama şeyi bilmiyor. Doğa yasasını bilmiyor. Yani burada şu da var. Herakleitos keşif. Bu ayrı bir tema yine Herakleitos'un şeyi içinde. O. Bilgiyi kendi içinde buluyor Herakleitos. Ve bunun anlamı şu, bilgiyi Logos'ta buluyor. Bilgi değiş, varlığın bilgisi olduğuna göre değişmeyenin bilgisi olmak zorunda. O da Logos. Ve Logos insanın taşıdığı, insanda olan bir yeti ve bu aynı zamanda evrensel. Bu işte, yani, efendim. Bir saniye. Çıkabilir.
İnsanda diyoruz ama hep son tutuna kadar devam edecek ve ilk başta da varlığı diyor, değil mi?
Evet.
Bu insanda olduğuna göre buradaki logos
usu anlamında. Evet, tamamen aynı diye düşünüyorum. Us ve logos aynı. Değil, logos sonsuz varlık aynı zamanda ortaya çıkmayan, değişmeyen, yok olmayan bir şey. Ve insan da o logos'a sahip. Evet.
Nasıl oluyor
İnsan sonlu. Ama insanın taşıdığı logos sonsuz. İnsanın yetenekli olduğu düşünme yetisi sınırsız, sonsuz. Bu yani bunun sonsuzluğu şey demek değil, insan zamansal olarak sonsuzdur demek değil. Biz düşünme yetisini beynimizde taşıyoruz. Fiziksel olarak beynimiz zedelendiği zaman, yaralandığı zaman ya da herhangi bir şekilde zarar gördüğünde düşünemiyoruz. İnsanız, evet. Ama logos, Heraklitos'un logos dediği şey insana bağlı değil. Çünkü logos bağıntı demek, kavramsal bağıntı demek ve şimdi o yüzden öyle dedik. Yani doğa ve tin alanlarını ayırdık logos'tan. İnsan doğanın bedensel olarak doğaya ait ama aynı zamanda da kültürel bir varlık, tinsel bir varlık ve doğadan daha fazlası. Logos ise ne doğayla ne de tinle sınırlı olmayan bir soyutlama. Yani uzayda ve zamanda olan şey doğa ve tin alanları. Ama logos zamanla ilgisi olmayan bir şey. Zamanla ilgisi olmadığı için değişmeyen bir şey. Bu şimdi yani Heraklitos'un şeyleri, problemi ele alış tarzı buralara getiriyor bizi. Yani bunlar hepsi Heraklitos'tan türetilebilecek sorular. Soru olarak Heraklitos'ta bazıları açıkça var. Bazıları da onu belki biraz daha açmamız gerekiyor. Ama logos'un zamansal olup olmaması, evrenin akışta olup olmamasının ne anlama geldiği falan. Yani değişmeyen. Şimdi bütün evren değişimdedir derken aynı zamanda da bir değişmemeden söz ediyorsa o kendisi ayrımı yapıyor demektir. Yani düşünün her şey değişiyor. Yani her şey akışta. Ama değişmeyen bir logos var. Değişmeyen bir bir var ya da bir kavram var. Peki o nerede? Değişimin kendisi değişmiyorsa o her şey değil. Yani he?
Ama doğa, deniz, uzay, zaman hepsi bütün olarak logosun bilgisini içeriyor. Uzantı evet. Olarak logosun bilgisi onların zaman ve mekan, uzay ve zaman mekan, uzay ve zaman şeyi içinde yüklenmiş logosun bilgisi.
Logosla doğanın ilişkisi şöyle. Doğa yasalara bağlı bir süreç. Yani doğa bir kaos değil, doğa yasal bir süreç. Ve o yasalar logosun kendisi dediğimiz şey. Yani logos bir kavramsal yapı. Bir kavramsal kurgu da diyebiliriz logosa. Çünkü yani logos fiziksel bir şey değil, özdeksel bir şey değil. Zamanda ve uzayda olan bir şey değil. O anlamda bir soyutlama. Ama doğa yasaları ne olduğunu biliyoruz değil mi hepimiz? Doğa yasaları belli kavram bağıntıları ve bu insan icadı değil. Yani insanın yarattığı ve uydurduğu bir şey değil. Bunlar hep tıkır tıkır işleyen şeyler. Yani biz henüz bilmiyor olabiliriz bazı yasaları. Ayrıntılarını bilmiyor olabiliriz. Ama biz bulduğumuz zaman yine onların da tıkır tıkır işlediğini bulacağız. Çünkü bu değişmeme konusu orada var. Ve bu yasaların kendileri uzayda ve zamanda etkili olmalarına rağmen uzay ve zamandan kendileri etkilenmiyorlar. Yani yasalar yaratılmıyor. Evren eksi sonsuz dedi. Evren yasasıyla birlikte olduğu için evrendir. Yasasız bir evren düşünemeyiz. Yani
en mükemmel uç gibi, en mükemmel zeka, en mükemmel bu, mükemmellik gibi bir şey logos.
Evet.
Logosun kendisi çok büyük bir mükemmellik taşıyor gibi bir şey çıktı burada.
Tamam, yani mükemmellik, tamlık, eksiksizlik demekse logosun eksik olması şey değil, söz konusu değil. İnsandan ayrı olmasının anlamı bu. Yani logos doğanın da şeyi, belirlenimi, biçimi bir bakıma. Çünkü doğa yasaları olmadan doğa olmaz. Yani bizim normal felsefeden önceki bilincimizde ayrılmayan şeyleri ayırmamız gerekiyor. Bir soyutlama yapıp ondan sonra o ilişkiyi inceleyebiliriz. Doğa dediğimiz varlık özdek, uzay ve zamandaki özdekten oluşuyor değil mi? Yani bundan bir kuşkumuz yok. Doğa, uzay ve zamanda özdeksel bir belirlenimler bütünü. Tamam. Ama özdek eğer doğa yasalarından ayrı değilse, çünkü özdek ne yapıyor? Işık olarak geliyor, çarpıyor, yansıyor, gidiyor. Mercekten geçip kırılıyor. Ya da gaz olarak genişliyor. Ya da kimyasal reaksiyonlara giriyor, nükleer reaksiyonlara giriyor vesaire. Yani özdeğin birçok derin biçimi var. Bunları anlamak için ya da bunları açıklamak için biz yasaları kullanıyoruz. Çünkü yasalar bu açılımları denetleyen belirlenimler. Öyle mi? Fiziği hatırlayın. Yani lise fiziğini hatırlayın yeterli bu. Orada görüyoruz. F'leştirme ya işte Q1 çarpı Q2 böyle D kare kolomb yasası. Yani elektrik yüküyle çarpılıyor ve uzaklığın karesinin ters olarak. Bunlar şeyler, kavram bağıntıları ve bunlar o fenomenleri yöneten güçler ya da yasalar. Şimdi doğada bir şey var, şöyle diyebiliriz. Bir içerik var, bir biçim var. İçerik özdeksel kütle. Biçim o özdeksel kütlenin efendisi. Yani doğa yasaları. O elektronlar, protonlar, fotonlar, her şey o doğa yasalarına göre davranıyorlar ve onu çiğneyemezler. Bu logos. Çünkü o doğa yasası bağıntı demek ve zorunlu bağıntı demek. Zorunlu bağıntının Yunanca'daki şeyi de anlamı da zaten sözcük anlamı. Türkçe'de de aslında onu yavaş yavaş şey yapıyoruz, görüyoruz. Us dediğimiz zaman bir bağıntıdan söz ediyoruz ve doğanın kendisiyle bir. Ne? Bağıntısı. Yani mesela kütle ile pardon kütle M İngilizce mass kütle ve ivme arasında bir bağıntı var. Yani kütle ivmelendirmek için çok kuvvetlenmek gerekir. Bu bir doğa yasası ve bu doğanın kendisiyle ilgili. Ama bu yasa olarak düşünürsek sadece form, kavram bağıntısı. Yani doğanın yasasını ya da özdeğin yasasını özdeğin kendisinden soyutlayabiliriz. Soyutlama olanaklı bir şey. Ama realitede, realitede yani varoluşta hiçbir zaman yasa şurada duruyor, yasasız özdek burada duruyor demiyoruz. Şu bir arada. Değil. Soyutlama da mümkün. Sadece düşünceli. Yani uydurma. O anlamda uydurma diyebileceğimiz bir şey. Yasa, biçimsiz özdek. Yani elektron olmayan bir özdek ya da foton olmayan bir özdek. Şimdi en küçük şey kuarklara varıldı. Kuarklar evet. Evet. Doğa yasası mantıksal. Aynı şey. Arapça değiştirmiş mantık nereden gelmiş bilmiyoruz ama yani şey Avrupa dillerinde logos, logic daha mantık. Arapça logos Yunanca kökenli. Evet. Yani Yunanca'dan önce nereye gidiyor bilmiyoruz.
Anlamlı geliyor bana. Logos, logos.
Bana daha mantık.
Yani atomların mantıksız davrandıklarını düşünün. Evet. Kaos yok. Evet. Ya mantık insana özgü bir şey ama güzel tamam yani onu anlıyoruz ama doğanın mantığından söz ettiğimiz zaman bu doğaya bilinç yükleme gibi bir şey değil. Sadece doğanın kurallı ve yasal olduğunu söylemek anlamına geliyor.
Doğa yasalarında bir usul varlığından söz etmek. Veya lojiğin varlığında.
Yani Heraklitos'un logosu bu kadar açık bir şekilde anlatılmıyor. Yani bunlar Heraklitos'tan, söylediklerimizin çoğu Heraklitos'ta yok. Ama ilkede benzer şeyler söylüyor.
Bilim adamları da bir şey bulmuyorlar. Olanı
bağlıyorlar. Ama mantığın kendisine evet mantığın kendisine uydurmuyorlar, yaratmıyorlar. Var olan bir mantığı buluyorlar. O var olan mantıkta Homo sapiens'in o beyin sinir sistemine yüklenmiş durumda. Yani biz doğduğumuz zaman düşünme yetisiyle doğuyoruz. Ve o düşündüğümüz şey de logosun kendisinden başka bir şey değil. Evet. Şey bırakabiliriz. Ben de kayıtları deneyin indirmeyi. Eğer problemler falan olursa yani ben linki göndereceğim tekrar. Ama evet, postayla. Yine de öteki sayfalardan şey yapabilirsiniz, bulabilirsiniz. İyi günler. İyi günler. İyi günler.